Ayrım 5, Karakutu, Soner Yalçın, Sayfa 40. Farklı Bakış. C.F. Samuel Hahnemann, 1755-1843. Deneysel farmakolojinin babası olarak adlandırılan bu Alman tıp adamı, homeopatinin kurucusuydu. 1796'da bir Alman tıp dergisinde homeopatik yaklaşım hakkında makale yayımladı. Bir dizi makalenin ardından 1810'da Akılcı Şifa Veren Sanat Örgütü adlı kitabı yazdı. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Yunanca, Latince, Arapça, Süryanice ve İbranice'den çeviriler yaparak tıp bilgisini arttırdı. Doktorluk yapması da tıp pratiği konusunda kafasının açılmasına sebep oldu. Zamanındaki tıbbın durumundan memnun değildi ve özellikle kan alma, bağırsak temizleme, sülük, toksik ilaçlar gibi uygulamalara itiraz etti. Dipnot: O dönem kan alma ve sülüklerin uygulanması 1800'lerin ortalarına kadar yaygın bir pratikti. Bir Fransız doktorun tüm Napolyon savaşları boyunca döküldüğünden daha fazla kan döktüğü şakası yapılıyordu. Sadece 1833 yılında Fransa'ya 41 milyon sülük ithal edildi. ABD'de bir firma 1856'da 500 bin sülük ithal etti. Rakip şirket ise 300 bin sülük ithalatı yaptı. Amerikan tıbbının babası sayılan Benjamin Rush 1776-1813 kan dökmenin tüm genel ve kronik hastalıklarda faydalı olduğunu söylüyordu. Hekimlik yaparken ilaçların daha çok zarar verdiğini gözlemledi ve alternatif tıp ekolü yarattı. Bu benzer benzeri tedavi eder anlayışıydı. Bir insanı hasta eden onu iyileştirirdi. Yani aşıda uygulanan sistemdi. Dipnot: Aşı konusuna ileri sayfalarda değineceğim ama yeri gelmişken şu notu düşmeliyim. Homeopatik hekimlere göre aşıların bireysellik gözetilmeden bütün bir nüfusa uygulanması son derece tehlikeliydi. Her bireyin aşıya farklı düzeylerde duyarlılığı varken aşı herkese yapılıyordu. Evet, her beden farklıydı oysa aşı vücutta bambaşka hastalıkların ortaya çıkmasını tetikliyordu maalesef. Ülkemizde ABD'den birebir kopya edilmekte olan yüklü aşı programının bugün küçük çocuklarda epidemik salgın boyuta ulaşan alerji, gıda intoleransları, astım, diyabet ve diğer otoimmün hastalıkları karşımıza çıkardığını hiç tartışamıyoruz. Ama aşılar diyenin kafasına çullanılıyor. Neyse, geleceğim bu konuya. Aslında benzerlerin yasası daha önce Hipokrat ve Paracelsus tarafından tanımlandı. Mayalılar, Çinliler, Yunanlar ve Amerikan yerlileri de dahil olmak üzere birçok kültür tarafından uygulandı. Dendi ki uygarlıktan önce insanların hastalıkları daha basitti. Endüstriyel tıp kendi karmaşasını hastalık üzerinde uygulamaya başladı ve hastalık asıl seyrinden uzaklaştı. Homeopatinin kurucusu Alman hekim Hahnemann şu tezleri ileri sürdü. Bütünü dikkate almadan bölgesel semptomlara bakarak toksik ilaç kullanılması vücuda baskılama yaparak hastalığı aslında iyileştirmiyor. Aksine sorunu daha derine itekleyerek ileri süreçte daha ciddi rahatsızlıklara neden oluyor. Mesela frengi kapmış ve penisi üzerinde şankır çıbanı çıkan hastaya yüksek dozda 2 hafta penisilin verirseniz çıban yok olur. Böyle bir hastada şankır çıbanı çıkma ihtimali bir daha olmaz. Bu iyileşme ve sağlık belirtisi midir? Hayır, vücut baskılama yapmıştır. 3 ya da 6 ay sonra frenginin ikinci devresi başlar. Vücudun başka yerlerinde deri döküntüleri, isilik ortaya çıkar. Yine toksik ilaçla tedavi başlar ama hastalık sona ermez. Yıllar sonra bu kez sinir sistemi iflas eder. İnsanite veya delilik meydana gelir. Ressamlar Van Gogh'tan Goya'ya kimi hayatlarda bunun izleri yok mudur? Bugün bu nedenle homeopati destekçileri şunu iddia ediyor. Bu yüzyılda hızla başlayan kısa süreli akut hastalıkların azalması, tedavilerin etkili olması şeklinde yorumlanmamalıdır. Tam tersine hasar veren kanser, kalp hastalıkları, kalp krizi, nörolojik bozukluklar, SARA ve benzeri vakalarda ve kronik hastalıklarda artış görülmesinin sebeplerinden biri de toksik ilaçların yan etkileridir. Hekim Hahnemann'ın öğrencileri dünyanın dört bir yanına yayıldı. Bunlardan biri de Hollandalı bir homeopat olan Hans B. Gram idi. 1825'te ABD'ye göç etmesinden kısa bir süre sonra homeopati bu ülkede gelişmeye başladı. Dipnot, meraklar alternatif tıp tarihçisi olan John Haller'ın The History of American Homeopathy, The Academic Years, 1820-1935. Amerikan Homeopati Tarihi Akademik Yıllar 1820-1935 adlı kitabını okuyabilir. ABD'nin ilk ulusal tıp topluluğu olan Amerikan Homeopati Enstitüsü 1844'te kuruldu. Homeopati ABD'de hızla gelişip halktan ilgi görmeye başlayınca 1847'de homeopati gelişimini yavaşlatmaya yeminli rakip bir modern doktor grubu oluştu. Bu organizasyon kendisine Amerikan Tabipler Birliği, The American Medical Association, AMA adını verdi. AMA üyesi doktorların homeopati ve homeopatlara karşı düşmanlığı o kadar güçlüydü ki, homeopatiyi benimseyen hekimlerin tüm yerel tıbbi topluluklardan temizlenmesine karar verdiler. Yalnız değillerdi, mesela eczacılar. Bir seferde yalnızca tek ilacın kullanılması ve sadece sınırlı dozlarda reçete edilmesi taraftarı homeopatiye tepkiliydiler. Para kazanamıyorlardı çünkü. Doktorlar da aynı durumdaydı. Homeopati uygulayan hekimler her hastayı bireyleştiriyor ve ona özgü tedavi uyguluyordu. Bu hal kuşkusuz çok zaman alıyordu. AMEA mensubu doktorlar toptancı anlayışla kısa zamanda çok hastaya bakıp çok ilaç yazıp daha çok para kazanmak istiyordu. İlaç şirketlerinin durumu da farklı değildi. Homeopati yaklaşımının endüstriyel ilaç kullanımına keskin eleştiriler getirmesinden hiç memnun değillerdi. Geçen yıl homeopati bilimi kitabını yazan Profesör George Vitulkas, endüstriyel tıp ile temel ayrılığı şöyle belirtti. Doktor Hahnemann'ın yenilikçi fikirleri yerine tıp dünyasında Louis Pasteur tarafından ortaya atılan maddeci kavramlar geniş kabul görüyordu. Pasteur'ün kavramları Newton'un somut kavram dünyasına daha iyi uyuyordu. Pasteur'ün mikropların doğası üzerine yaptığı araştırmalar ve ortaya attığı teoriler herkesin hastalığının nedenlerinin bulunduğuna inanmasını sağladı. Mikroplar. Dipnot, şunu da eklemek lazım. Kimi benzer görüşte olanlara göre Batı felsefesinin temelini atan René Descartes'in zihin ve beden arasında yaptığı sert ayrım, doktorları beden üzerinde yoğunlaşmaya ve hastalığın psikolojik, toplumsal ve çevresel boyutlarını ihmal etmeye yöneltti. Modern bakteriyoloji bilimi ilerledikçe hastalık sürecini başlatmaya sebep olarak hem mikrop hem de bünyenin hassasiyetinin gerekli olduğu sonucuna varıldı. Endüstriyel tıp bu gerçeğe gözlerini kapatarak yeni mikropların, bakterilerin, virüslerin vesaire peşine düşmeye devam etti ve onları öldürecek kuvvetli ilaçlar geliştirdi sürekli. Tıbbi araştırmacıların saplantı şeklinde mikroplara ve hastalıklara yol açan somut sebepleri araştırmadaki ısrarcı tutumları, belirgin şekilde halk sağlığını tehdit eden daha toksik, zehirli ilaçların gelişmesine öncülük etti. Bütün bilinçli hastalar için açık olan şudur, hastalıkların somut sebepleri için yapılan saplantılı araştırmalar, endüstriyel tedavi, bilimin temeli değildir. Eklemlerin iltihaplanması olan artrit, astım, kolit, ülser, kalp krizi, epilepsi, SARA, anksiyete, depresyon hastalıkları için verilen ilaçların çoğu genel anlayışa göre tedavi edici değildir. Yan etkileri göz ardı edilerek verilen bu ilaçlar hastalığın sebebine tam olarak vurucu etki yapmayıp rahatsızlıkları geçici olarak hafifletmektedir. Bu da endüstriyel tıbbın kendi başına hastalıklarla etkin olarak mücadele etmekteki çaresizliğinin göstergesidir. Tıpta zannedildiği gibi aşama kaydedilmemiştir. Dipnot, Paul A. Janssens, Paleopatoloji kitabında pek çok kronik hastalığın binlerce yıldır olduğunu ispatladı. Volker Henschen ise hastalıkların tarihini yazdığı The History of Diseases kitabında M.Ö. 5000 yılından itibaren kemik vereme, binlerce yıl öncesinde görülen bel soğukluğu, sıtma ve cüzzam hastalıkları vardı. Frengi milattan önce 13.000 yılında vardı. Avrupa'ya, Kolombiya'ya yayılmıştı. Kanser dünyanın her yerinde çok eski zamanlardan beri görülüyordu. Endüstriyel bilim Hahnemann'ın dönemine göre potansiyeli daha yüksek kimyasallar oluşturdu. İlaçların her türü tahribat yapar. Fakat benim deneyimlerime göre antibiyotikler, trankilizanlar, depresyonlar, doğum kontrol hapları, kortizon ve diğer hormonlar tahribatı en yüksek olanlardır. Dipnot: Türkiye ilaç pazarında ilaç yapımında kullanılan 2000 dolayında sentetik kimyasal molekülü var. Bunların yan etkilerini insan düşünmek bile istemiyor. Ya her gün ilaç almak zorunda bırakılanlar? Hapı kutsal kurtarıcı seviyesine kimler neden getirdi? İdeal tedavi sistemi hasta için minimum ya da sıfır risk taşımalıdır. Etkisi sadece semptomları hafifletmeyi değil, bireyin vücudunu güçlendirip onun kendisini iyi hissetmesine, bireyin kaliteli yaşam sürmesine yardımcı olmayı esas almalıdır. Bu sözler dün olduğu gibi bugün de büyük tepki alıyor. Kimse acaba sorusunu sormuyor. Israrla endüstriyel tıbbın tabularıyla hareket ediyor. Bilim yaptığını düşünüyor. Hipokrat bile ne dedi? Ana hedef vücudumuza kendi kendine tedavi edebilme yeteneğini tekrar kazandırmaktır. Konumuza dönersek, endüstriyel tıp mesleğinden gelen ciddi baskılara rağmen homeopati 1800'lerde ve 1900'lerin başında hayatta kaldı ve hatta gelişti, büyüdü. ABD'de 1900'ler başında Boston Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Minnesota Üniversitesi, Hahnemann Tıp Fakültesi ve Iowa Üniversitesi gibi homeopati dersi veren 22 homeopatik tıp okulu, 100'den fazla homeopatik hastane, 60'ın üzerinde yetimhane ve yaşlılar evi vardı. ABD'de 1000'den fazla homeopatik eczane bulunuyordu. ABD'nin en büyük kütüphaneye sahip 4 tıp fakültesinden 3'ü homeopati okuluydu. Yüzyılın başında 29 homeopati dergisi yayındaydı. Sadece ABD değil, homeopati 1800'lerde Avrupa'da da popüler hale geldi. En güçlü savunucuları arasında kraliyet aileleri, iş adamları, edebiyat yazarları ve dini liderler vardı. Örneğin Mark Twain 1890 yılında Harper's Magazine'e homeopatiyi öven makale yazmıştı. Dipnot: Günümüzde homeopati sadece yarar sağlayan birkaç tıbbi uzmanlık alanından biri diyen büyük keman virtüözü Yehudi Menuhin, İngiltere'nin ana homeopatik organizasyonlarından biri olan Hahnemann Derneği'nin başkanlığını yapıyor. Uygulayıcıları arasında şair W. Butler Yeats, yazar William M. Thackeray, İngiliz Başbakan Benjamin Disraeli. Dipnot: Guido Coronetti, bedenle ilgili aforizmaları bir araya getirdiği Bedenin Sessizliği eserinde 19. yüzyılın sonunda İngiltere'deki kapışmayı yazdı. 1881'de Disraeli ölmek üzereyken kraliçenin hekimleri homeopat bir hekimin gözetiminde olduğu için onu muayene etmeyi reddetmişlerdi. Meslek odaları homeopatlarla irtibat kurmalarını dahi yasaklamaktaydı. En sonunda kraliçenin ısrarları sonucunda hastayı görmeye razı olmuşlardı. Bu iki hekimlik türü arasında hala kesin bir ayrım vardır. Herkesin bildiği Johann Wolfgang von Goethe, Papa 10. Pius, William James, şair Henry Wadsworth Longfellow, yazar Nathaniel Hawthorne, Tom Amca'nın Kulübesi'nin yazarı Harriet Beecher Stowe, ABD Dışişleri Bakanı Daniel Webster, ABD Dışişleri Bakanı William Seward, New York Daily Tribune Genel Yayın Yönetmeni Horace Greeley, Küçük Kadınlar romanı ile bilinen Louisa May Alcott bulunuyordu. Ünlü gazeteci William Cullen Bryant, New York Homeopatik Derneği'nin başkanıydı. William Lloyd Garrison gibi köleliğin kaldırılması hareketinin öncüsü devrimciler homeopati savunucusuydu. İlgi büyüktü. New York Times, İngiltere'de homeopatik hekimlere yapılan ziyaretlerin yılda %39 oranında arttığını yazdı. The Times of London'da yayımlanan çalışmada hekimlerin %48'inin hastaları homeopatik hekimlere yönlendirdiği ortaya çıktı. British Medical Journal yeni mezun 100 hekimle yapılan bir araştırmada genç doktorların %80'inin homeopati, akupunktur, hipnoz konusuyla ilgilendiğini belirtti. Bulaşıcı hastalıklara etkili yöntem sunmanın yanı sıra homeopatik bakım altındaki hastaların daha uzun yaşadığını gözlemleyen bazı hayat sigortası şirketleri homeopatik hastalara %10 indirim verdi. Bu desteğin ikinci sebebi birçok şehirde ücretsiz homeopatik dispanserlerinin olmasıydı. Homeopati aslında bir toplumcu tıp anlayışı mıydı? Toplumcu tıbbın en büyük özelliği şu şekilde formüle edilebilir. Kapitalist tıbbın başlıca uğraşı hastayı tedavi etmektir. Parası olana harika hizmet sunulur. Toplumcu tıbbın başlıca uğraşısı ise hastalığı önlemeye çalışmak olup, yaşadığı bölge neresi olursa olsun, gelirleri ne olursa olsun, bütün vatandaşlara ucuz koruyucu sağlık hizmeti götürmektir. Yoksul yığınlar homeopatiye ilgi gösterdikçe, AMA mensubu doktorlar hop oturup hop kalktı. Sağlık bu kadar ucuzlatılmamalıydı. Homeopati kadınlar arasında yaygındı. Homeopati kadınların ve siyahların özgürleşmesiyle özdeşleştirildi. Bunun bir sebebi ABD'de çeşitli bulaşıcı salgın hastalıkların tedavisindeki homeopatinin başarısıydı. İstatistiklere göre homeopatik hastanelerde ölüm oranı modern hastanelerdeki oranın 1/8 kadar azdı. Dünyadaki ilk kadın tıp fakültesi 1848 yılında açılan Homeopatik Boston Kadın Tıp Fakültesi oldu. 4 yıl sonra New England Kadın Tıp Fakültesi bunu takip etti. Şaşırtıcı değildi. Binlerce yıldır kadim bilgiler kadınların elindeydi, belleğindeydi. Homeopatlar kadın hekimleri 1871'de Amerikan Homeopati Enstitüsü'ne kabul ederken AMA hala kadın hekimlere soğuk bakıyordu. Tıp tekrar erkek egemenliğindeki meslek haline getirildi. Sonuçta homeopati ve endüstriyel tıp arasındaki çatışma, Rockefeller Carnegie destekli Flexner raporuyla daha acımasız hale geldi. Zaten Abraham Flexner, Amerikan Endüstriyel Tıp Okulları'nın ve Endüstriyel Tıp Savunucusu Doktorlar Örgütü, AMA'nın önde gelen üyeleriyle işbirliği içinde raporunu yazmıştı. Dipnot: 1876 yılında kurulan Amerikan Tıp Üniversiteleri Birliği, Association of American Medical Colleges, AAMC, 1958 yılından beri her yıl Abraham Flexner Tıp Eğitimine Seçkin Hizmet Ödülü veriyor. Hakkaniyetli gerçeği arayan araştırma değildi yaptıkları, düşmanlarını işbirliği yaptıkları Rockefeller, Carnegie, Russell Sage gibi zenginlerin desteğiyle yok etmekte. Ardından her türlü yalanı barındıran karalama kampanyası başlatıldı. Oysa şarlatanlık denen homeopatik okul müfredatında birçok temel fen dersi okutuluyordu. Flexner raporunun değersiz bulduğu ilaçların etkisini ve kullanışlarını konu alan bilim dalı, farmakoloji dersleri bile vardı bu okullarda. Kibirli inanç sahibi AMA, ilişki içinde olduğu ilaç şirketleriyle birlikte yayımladığı bilimsel tıbbi dergilerde homeopatiyi akıl dışılık olarak niteledi ki bu tavır hala sürüyor. İşin absürt yanı, dönemin endüstriyel tıp uygulayıcıları hastalıklara neden olan etmenin vücudu terk etmesi için cıva, kurşun, arsenik gibi kimyasalların bolca bulunduğu ilaçları reçete etti. Bugün tarihçiler ve bilim adamları bu tıp anlayışını bilim dışı ve hatta barbarca kabul etmelerine rağmen diğer yanda inatla homeopatiyi karalamayı sürdürüyor. Halen ABD tıp tarihi kitaplarının çoğunda homeopati yok, referansları ise genellikle aşağılayıcı. Yaptıkları şu oldu sonunda: tıbbın binlerce yıllık kütüphanesi yakıldı. Romalı filozof Cicero ne dedi? Eski zamanlarda ne yapıldığını bilmemek her zaman çocuk kalmaktır. 5. ayrımın sonu. Sayfa 48.